Ayrım 9.
Biraz sonra iki kaplan çıktı su yüzüne. Dalgalar şişmiş kaplanları beşik gibi sallıyordu. Konuklar dehşet içinde kaplanların kızıl kahverengi, ıslak kürklerinden yayılan kokuyu duydular. Sonra iri bir ayının su yüzüne çıktığını gördüler. Yalının önünde bir anda ölü hayvanlardan oluşan bir yığın belirmişti. Dalgalarla birlikte sallanıyor ve sanki sirkte tuhaf bir ölüm numarası yapar gibi birbirlerinden ayrılmıyorlardı. Konuklardan bayılanlar, kusanlar oldu. Kimsenin döner yiyecek hali kalmadığı için de yalı partisi hemen bitti. O yaz Boğaziçi günlerce ölü hayvan koktu. Nadide sirk hayvanlarının bazıları güçlü boğaz akıntılarıyla Marmara'nın içlerine doğru akıp gittiler. Ama insanlar yaşanan bütün felaketler gibi bu olayı da çabuk unuttu ve Boğaziçi'nin vazgeçilmez eğlencelerine, tekne sefalarına, yalı partilerine, balık lokantalarına, sabahlara kadar süren ve göğü kıpkızıl boyayarak kulakları sağır eden havai fişek şenliklerine geri dönmekte gecikmediler. Gürültülere rağmen Boğaz'ın efsunlu havası Necla ile Ömer'i mest ediyor, kendilerini aşka kaptırmış çiftlerin engin hoşgörüsü içinde insanların eğlenmesinden zarar gelmeyeceğini düşünüyorlardı. Zaten Amerikalı mimar, kapandığı zaman hiç ses geçirmeyen sağlam doğramalar ve üç camla koruyordu evi. Bunları sorun yapmaya değmezdi. İki gece bekçisi bahçenin arka tarafında duvarın dibinde bir zamanlar Leyla Hanım'a ait olan müştemilatta kalıyorlardı. Onlar da yaz gecelerinin tadını çıkarıyor, küçük evin önüne iskemle atıp bayıltıcı yasemin kokuları arasında demledikleri çay içerek sohbet ediyorlardı. Yıldan atılan çığlıklar onlara ulaşmıyordu ama Boğaziçi eğlencelerinin karışık cümbüşünü duyuyor, bazen başlarını gökyüzüne kaldırıp zenginlerin gökyüzüne bir servet boşaldıkları havai fişek patlamalarını hayretle seyrediyorlardı. Sonra da biri büyük hanımın yatağını, biri bordo kanepeye yatıp güzel bir uyku çekiyorlardı. Küçük ev eskisi kadar bakımlı ve temiz değildi artık. Eşyası da azalmıştı çünkü dallar o eve de girmiş ve büyük hanımın klentlerini, duvardaki tablolarını, yatak örtülerini alıp gitmişlerdi. Büyük hanım orada olsa katiyen böyle bir şey yapmazlardı ama nasıl olsa artık bu eşyanın ona bir faydası yoktu. El aleme kalacağına kendi evlerinde kullanılması daha iyiydi. Küçük ev eskisine göre şimdi daha çok güneş alıyordu. Çünkü evin büyütülmesini ve genişletilmesini isteyen Necla hemen dibindeki dalları evin boyunu geçen dev manolya ağacını kestirmişti. Leyla Hanım'ın dedesinin onun doğumu şerefine diktiği görünmemiş güzellikteki manolya ağacı elektrikli testereyle kesilirken seyreden herkes büyük bir acı duymuştu. Çünkü bu kadar sağlıklı, gümrah, yeşil ve hayat dolu bir ağaç görmemişlerdi daha önce. Koca ağaç yere bir insan gibi düştüğünde kesilen taze gövdeden fışkıran bir öz su kokusu kapladı ortalığı. Kesik yer canlı gibiydi. 11. Cihangir'e karanlık çökmüştü. 5. kattaki dairede yanan ölgün ışıklar ortalığı aydınlatmaya yetmediği için ortam Leyla Hanım'a tuhaf bir ayini hatırlatıyordu. Bu garip evde masada duran iki lambanın üstüne de şal örtülmüş, ışıklarının koyulaşması sağlanmıştı. Buna karşılık cilası gitmiş, kaplaması sökülmüş bir etejerin üstünde yanan üç mum vardı. Leyla Hanım bir yandan gençleri izliyor, bir yandan da Cihangir semtinin garip kederini ve semte adını veren o kambur, hasta, korkular içindeki zavallı şehzadeyi düşünüyordu. Hürrem'in en küçük oğlu, göz bebeği. Padişah olması için her şeyi yaptığı çocuk. Zavallı şehzadenin tahta çıkması için yapılan her şeyi geri tepmiş ve bu gayretler büyük bir trajediyle noktalanmıştı. Hayat böyleydi işte. Önceden planlanan biçimde ilerlemiyordu. Eğer böyle yürüyecek olsa Hürrem kadar akıllı ve ihtiraslı birinin planları tutardı. Hürrem'in kendisine kör kütük aşık Kanuni'ye büyük oğlu Mustafa'yı öldürtmesi hem kendi hayatlarının hem de devletin dönüm noktası olmuştu. Leyla Hanım'ın defalarca okuduğu ve çok etkisi altında kaldığı bir trajediydi bu. Mustafa 7 kat deriyle ses geçirmez hale getirilmiş çadırda 7 dilsizin elinde boğulurken baba imdat diye bağırmış ama bir köşeye sinerek cinayeti seyretmekte olan Kanuni'nin kılık kıpırdamamıştı. Bütün bunlar Cihangir'in padişah olması için yapılmıştı ama o evhamlı çocukta çok sevdiği üvey ağabeyinin Korkunç kaderinin acısıyla yatağa düşmüş ve çok geçmeden korkular içinde can vermişti. Bir oğlu İkbal için yetiştirip de tam amaca ulaşacakken kaybetmek nasıl bir acı olmalıydı böyle? Cihangir'deki dairede müzik yapmaya çalışan genç çocuklar bunları bilmiyorlardı elbette. Cihangir'in ne anlama geldiğinden bile haberleri olduğunu sanmıyordu. Leyla pek belli etmeden izliyordu onları. Doğrudan doğruya bakmıyor ama göz ucuyla hiçbir hareketlerini kaçırmıyordu. Rukiye Roxy'den sonra bu üç genci tanımak da onun için başlı başına bir serüven olmuştu doğrusu. Çünkü uzun hayatında hiç bunlara benzer insanlar görmemişti. Pek fazla insan tanımasa bile yine de çocukluğundan beri Yalı'ya gelip gidenler, Alman piyano hocası, Yalı bahçesine çalışanlar, dallar ve onların çocukları, Rumeli ve Anadolu göçmenleri, Yalı'ya daha sonra alan tüccar Salih Bey'in ailesi, çocukları, torunları gibi yüzlerce değişik kökenden ve birbirine benzemeyen insan görmüştü. Ama bu gençler bambaşkaydı. Hareketlerinde tarif edemeyeceği bir başıboşluk, bir kayıtsızlık vardı. Leyla Hanım bunu kendi zihninde lakaydı olarak tanımlıyordu. Lakayt olmak çevresiyle ilgilenmiyormuş, üzülmüyormuş, sevinmiyormuş gibi durmak, doğru dürüst bir konuşma bile sürdürememek, küçük cümleler, ağızdan gelişi güzel fırlayan kelimeler, hatta seslerle idare etmek, Leyla onların tutarlılık gösteren bir fikri devam ettiren biçimde konuştuklarını hiç duymamıştım. Birbirlerine durmadan moruk demeleri dikkatini çekiyordu. Önce bunu kendisiyle ilgili kaba bir şaka sandı ama bir süre sonra bu kelimenin gençlerin diline iyice yerleşmiş bir hitap şekli olduğunu anladı. Ne haber moruk? İyilik lan moruk. Şüphene yatsana lan moruk. Bir de oğlum ve abi. Rukiye Roxy de dahil olmak üzere hepsi birbirlerine ya moruk, ya oğlum ya da abi diye hitap ediyorlardı. Bazen Roxy'ye bile abi diyorlardı. Sık sık Almanca kelimelere başvuruyor. Örneğin stop lan stop diyor ve stop'taki s'yi şey olarak telaffuz ediyorlardı. Leyla Hanım bütün bunları tuhaf bir duyguyla izliyor. Hayatın hiç tanımadığı bir yönünü keşfetmenin buruk zevkini yaşıyordu. Son günlerde başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemişti ama o kendini derin üzüntülere kaptırıp da yenilecek bir kadın değildi. Böylesi yetiştirilmemişti. Uzun hayatı boyunca nice fırtınayı göğüslemişti. Gençler eve gelip de divanda oturan yaşlı kadını gördükleri zaman şaşırmışlar ama sonra mutfaktaki birkaç fiskostan sonra onu aldırmamaya başlamışlardı. Ellerine birer tabak alıp içindekileri silip süpürerek yerken bile ona hiç bakmamış, hiçbir soru da sormamışlardı. Büyük hanım bu durumun Yusuf'u çok üzdüğünü, hatta yerin dibine soktuğunu hissedebiliyordu. Çocuk birbirine hiç uymayacak, değişik dünyaları kaynaştırmaya çabalıyor ve bunu bir türlü başaramıyordu. Genç oğlanların kılıkları da garipti. Üçü de başına takke giyiyor, diz yerlerinden mahsus yırtılmış gibi görünen pantolonlarla dolaşıyorlardı. Rukiye gibi onların da her tarafından bir şey sarkıyordu. Takkenin altındaki karmakarışık saçları omuzlarına bırakılmıştı. Türkçe telaffuzları da Leyla Hanım'a çok garip geliyordu. Türkçe vurguları yerli yerinde kullanamıyor, bambaşka bir dil gibi konuşuyorlardı. Leyla Hanım bazen ne dediklerini anlamakta bile güçlük çekiyordu. Biri köşedeki küçük elektronik orgun üzerinde ellerini gezdirmeye başladı ve Leyla Hanım daha ilk dokunuşlarda bu çocuğun iyi bir piyanist olmadığına karar verdi. Taçırsı yoktu. Ayrıca çok basit akorları bile yanlış basıyordu. Demek ki iyi bir eğitim almamıştı. Kendisine günler ve geceler boyu eziyet eden Fräulein Annelise'yi hatırlayınca ister istemez kasıldı. Kemikli parmakları belki binlerce saat tuşların üzerinde yaptığı etütleri hatırladı ve o pozisyonları aldı. Saçlarını sıkı sıkı topuz yapmadan dolaşmayan, bir tek saç teli oynamayan Fräulein, sadece sanatta değil, hayatta da herkese örnek olmak için yaratılmış düzgün bir insandı. Leyla Hanım hiçbir insanın hiçbir giysiyi Fräulein'in beyaz gömlekli gibi taşıyamayacağını ve kolalı yakaların hiç kimse de bu kadar düzgün duramayacağını sanıyordu. Saatlerce süren piyano derslerinin ve günün sonunda bile Fräulein Annelise'nin saçları kuaförden şimdi çıkmış gibi düzgün ve sıkı sıkı ütülenmiş giysileri o anda giyilmiş gibi dururdu. Dik omuzları ve şeffaf teni de bu konuda ona çok yardımcı olurdu. Ah, ich glaube, du bist mut heute mein Fräulein Leyla. Biraz cansız çalışıyorsunuz, yorgunsunuz. Fräulein'in bu azarlayıcı tonunu duyar duymaz tuşların üzerindeki parmakları ağırlaşır ve çalmakta olduğu şu mendiliyedi bir anda cenaze marşına dönerdi sanki. Leyla Hanım kasılmış parmaklarıyla Cihangir'deki evde fazlalık olduğunu hissederek derin bir utanca kapılıyor, kendini bu duyguya kaptırmamak için direnmeye çalışıyordu. Ama bir an geldi ki bütün çabalardan vazgeçti. Çünkü yorgunluk bir anda indi üstüne. Başı önüne düştü. Sanki bir şeyle vurulmuş gibi. İster istemez herkes kadına baktı. Yusuf onca sıkıntılı günden sonra büyük hanımın iflas ettiğini anladı. Telaşla yanına geldi. Koluna girerek yaşlı kadını yarı sürükler durumda odasına götürdü, yatağa yatırdı. Leyla Hanım neredeyse bilincini yitirmiş gibiydi. Yusuf onu yatırırken ateşler içinde yandığını fark etti. Kadının iradesi yaşlı gövdesine söz geçiremiyordu artık. Büyük hanım hayaller, karabasanlar ve ateşler içinde uykuya daldı. Kendisini yalıdaki yatağında sanıyor, üstündeki battaniyenin niye bu kadar ağır ve sert olduğunu akıl erdiremiyor, içeriden duyulan tıngır mıngır müzik seslerinde yakınlardan geçen bir vapurdan yayıldığını sanıyordu. İngiliz işgal kuvvetlerinin Marmara'ya demirlemiş gemilerinden yayılan müzik Üsküdar parçasını hatırlatıyordu ona. Leyla Hanım'ın uykunun karanlıklarına yuvarlanmadan önce gördüğü son imge, işgal gemisinin güvertesinde orkestranın çaldığı parçaya uyarak siyah gözlü Türk bir kadına dans eden uzun boylu bir İngiliz seymen oldu. 12. Kimilerine göre Anadolu yakasının en güzel iki binasından biri Kuleli Asker Lisesi ise öteki de Selimiye Kışlası'dır. İşte bu görkemli kışın önünü demirleyen Mısır gemilerinden birinden kaçan fareler olmasaydı Bosnalı Abdullah Avni Paşa ailesinin hikayesi de bambaşka bir biçimde gelişecekti. Fransız askeri gemileriyle karşılaştılar. Şehir işgal ediliyordu. İngilizlerin ilk gelişi değildi bu. Yalnız geçen sefer Kırım Savaşı dolayısıyla dost olarak gelmişler ve İstanbul'da uzun süre kalmışlardı. Hatta briç oyuncuları arasında bu oyunun İstanbul'da beklemek zorunda kalan ve canları sıkılan İngiliz subayları tarafından icat edildiği rivayet olunurdu. Onlara göre briç ismi de Galata Köprüsü'nden geliyordu. Sonra birileri çıkıp briç oyununun Finlandiya gemilerinde icat edildiğini öne sürdü. Ama bir kez duyulan güzel bir hikayenin bir daha unutulmadığını da herkes bilirdi. Açlık ve kıtlığa karşı Osmanlı şehri İskenderiye'den İstanbul'a zahire taşıyan gemiler aynı zamanda istenmedik yolcular da getirdiler. Ambarlarda İstanbul'a gelen fareler Galata ve Selimiye kışlası önlerine demirleyen gemilerden karaya çıkarak değdikleri yere kara ölümün damgası olan veba mikrobunu bulaştırmaya başladılar. Vebanın kaynağı uzun süre anlaşılamadı. Neden sonra gemiler ile kara arasındaki sandal irtibatı akla geldi. Çünkü Selimiye kışlası yakındaki fırına da veba mikrobu bulaşmıştı. Türk sıhhiye subaylarından biri veba mikrobunun gemilerdeki farelerden gelebileceğini akıl etti ve bu durumu saptamak için koskoca Selimiye kışlasında sıkı bir araştırmaya girişti. Kışlayı köşe bucak arıyor, düşüncesini güçlendirecek bir delil arıyordu. Bu delil de olsa olsa fare ölüleri olabilirdi. Hüseyin Ferit adındaki bu akıllı sıhhiye subayı Bosnalı Abdullah Avni Paşa'nın kardeşi Ali Rıza Paşa'nın oğluydu. Ailenin birçok erkek üyesi gibi Ali Rıza Paşa da imparatorluğun birçok cephesinde devam eden yıldırıcı savaşlarda ömrünü geçirdikten sonra yine aile geleneğine uyarak Balkan Harbi'nde şehit düşmüştü. Hüseyin Ferit aradığı delili bulmakta gecikmedi. Kışlanın bodrumunda kas katı kesilmiş fare ölülerine rastladı ve bunları torbalara koyarak laboratuvara gönderdi. Buluşundan öylesine emindi ki laboratuvar sonuçlarını bile beklemeden kara ölümü İstanbul şehrinden def edebilmek için harekata girişti. Büyük bidonların içine yarı yarıya petrol ve Arap sabunu koyup bunları karıştırarak kışın en kuytu köşelerinin bile bu karışımla yıkanması emrini verdi. Gel gelelim bu işte büyük bir zorlukla karşılaştığı için kışın yıkanması başladığı günün akşamı durduruldu. İstanbul'daki birçok önemli yer gibi Selimiye kışlası da bir İngiliz subayının yönetimi altındaydı. Trollope adındaki bu yüzbaşı kışının yıkanmasına karşı çıkıyor ve saçma sapan bir önlem olarak gördüğü bu işlemi yasaklıyordu. Ona göre bu şekildeki bir mücadele bilim dışıydı. Hüseyin Ferit ise yaptığı işin doğruluğundan emindi ve salgın hastalığı daha da büyümeden önlemek istiyordu. Bu amaçla amcası Avni Paşa'ya gidip durumu anlattı, yardımını rica etti. Leyla Hanım'ın dedesi Abdullah Avni Paşa'nın bu işe karışması için birçok neden vardı. Birincisi, şehadetini düşündükçe hala içini sızlatan küçük kardeşi Ali Rıza Paşa'yı çok severdi. Yeğenin yardım talebini geri çeviremezdi. İkincisi, İstanbul halkını veba illetinden kurtaracak bir tedbirin safsaklanmasına tahammül edemeyecek kadar vatanseverdi. Üçüncüsü de uzaklardan gelerek kendi nazlı şehirlerini işgal etmiş ve neredeyse dağdan gelen bağdakini kovar misal Türkleri hor gören burnu havada İngiliz subayları çok kızıyordu. Bu yüzden çok sevdiği ve arada bir arkadaşlarıyla briç oynadığı Circle d'Orient'te bile artık gitmiyor. İşgal subaylarını aşağılayıcı ve hakaret edici muameleleriyle karşılaşmamak için neredeyse evden çıkmıyordu. Ama yeğeninin ilettiği bu önemli iş için çıktı. Sırmalı paşa üniformasını giydi. Kupa arabasına bindi ve doğruca Harbiye nezaretine gitti. Bir imparatorluk kaybeden nesil olarak bu makamlara gitmeye bile utanıyordu artık. İçinde derin ve onulmaz bir yara açılmış. Bunun etkisi de paşanın ela gözlerine hiçbir zaman değişmeyen bir kırgınlık ifadesi olarak yerleşmişti. Ona kalsa bırakın Harbiye nezaretine gitmeyi, yalısının bahçesinden bile çıkmazdı. Ama bu sefer mecburdu. Kendisini saygıyla karşılayan Harbiye Nazırı'na durumu anlattı. Bunca felaket yetmezmiş gibi İstanbul halkının başına veba mikrobu saran farelerden söz etti ve yerine yardım edilmesini rica etti. Harbiye Nazırı sıkıntıyla kımıldadı yerinden. İşgal kuvvetlerine söz anlatmanın ne kadar zor olduğunu biliyor ve bu işlere karışmak istemiyordu ama bir yandan da anlı şanlı Balkan Gazisi Paşa'nın hatırı vardı. Ayrıca vebadan o da korkuyordu. Nazır elinden geleni yapacağını söz vererek paşaya uğurladı. Bu olayın ertesi günü öğleye doğru yalının midye kabukları yapışmış tırtımına işgal kuvvetlerine ait bir motor yanaştı ve bir İngiliz seymen enerjik bir hareketle karaya atlayarak Abdullah Avni Paşa ailesinin kaderine girmiş oldu. Robert Whittaker adlı seymen yanında bir tercümanla gelmişti. Harbiye Nezareti'nin ricası üzerine veba olayın incelemesi talimatını veren komutanın emrini yerine getiriyordu. Paşa, olayı anlatması için yeğeni Hüseyin Ferit'i de çağırmıştı. Robert Whittaker yalının selamlık bölümünde kabul edildi. Kahve ikramından sonra konuya girildi ve Hüseyin Ferit hararetli bir biçimde veba tezini İskenderiye'den gelen mikroplu fareleri anlatmaya koyuldu. Ama bu arada tuhaf bir şey gözlerine çarptı. Söylediklerini İngilizce'ye çeviren tercüman, Türk subayın sözlerini alaylı bir tavırla aktarıyor ve bazen de açık açık gülüyordu. Bunun üzerine sinirleri bozan Hüseyin Ferit anlatmaya kesti ve sert bir edayla tercümana kim olduğunu sordu. İstanbullu muydu? Ne iş yapardı? Kimlerdendi? Tercüman kimliğini açıkladı. İstanbul'a yerleşmiş bir Bulgar ailenin çocuğu olduğunu söyledi. Adı Boris Palenko'ydu. Bunun üzerine ömrünün uzun yılları Bulgar komitacılarıyla savaşta geçmiş olan paşa tepki gösterdi. Bu adamı evinde görmek istemediğini, varlığına bir dakika daha tahammül edemeyeceğini, eğer icabını yerine getirmezlerse komitacıyı bizzat def edeceğini söyledi. Hüseyin Ferit adamın sözlerini doğru tercüme etmediğini haykırıyor ve Bulgar'ın bu alaylı gülüşleri süresince kim bilir kaç İstanbul'a daha veba mikrobu bulaştığını bilmediğini söylüyordu. Bu kavga üzerine teğmen Robert Whittaker tercümanı evden göndermek zorunda kaldı. Ev sahiplerinden özür dilemeye çalışıyor ama hiç Türkçe bilmediği için bunu yapamadan sadece bu ülkede de kullanıldığını bildiği mersi, mersi kelimelerini tekrarlıyordu. Temiz yüzlü, açık renk gözlü ve hülyalı bakışlı bir teğmendi. Teğmenle anlaşamayan ve çaresiz kalan paşa kızı Handan'ı çağırmalarının talimatını verdi. Yabancı mürebbiyelerden ana dili gibi İngilizce, Fransızca ve Almanca öğrenmiş olan Handan'ın güvenilir tercümanlığına sığınmak en akılcı yoldu. Biraz sonra Handan geldi. Başında saçlarını kapatmaya yetmeyen, hafiften iliştirilmiş bir ipek eşarp vardı. Teğmen, Handan'ın hayretle açılmış gibi görünen iri gözlerini görünce yerinden kalkıp zarif bir reveransla genç kızı selamladı. Handan akıcı bir İngilizce konuşuyor ve amcasının oğlu Hüseyin Ferit'in anlattıklarını büyük bir ikna gücüyle çeviriyordu. Konuşurken doğrudan doğruya Teğmen'in gözlerinin içine bakıyor, bakışlarını hiç kaçırmıyordu. Öyle ki Teğmen bu genç kızın ısrarlı bakışları karşısında ne yapacağını bilemedi. Yıllardır kafasında binbir gizemli kılığa büründürdüğü şark kadınının yakın mesafeden doğrudan doğruya gözlerinin içine bakmasının verdiği bir sarhoşluğa yakalandı. Bu sarhoşluğun içinde Boğaz için esrarlı güzelliği, bahçeden yayılan mis gibi taflan, yasemin, ıhlamur kokuları, ilk kez bir Osmanlı evinde bulunuyor olup mangala sürülen cezvede yapılan kahveyi içmek ve genç kızdan kendisine doğru dalga dalga gelen cazibe de vardı. Teğmen o gün yalıdan bu sarhoşluk içinde ayrıldı. Rıhtımdan kendisini getiren motora atlarken gelişinde olduğu kadar enerjik ve güvenli değil, tam tersine dalgındı. Motor uzaklaşırken ters oturup yalıyı seyretti. Suların ışıltısıyla aydınlanan pencerelerde etkisinden kurtulamadığı genç kızın hayalini bir kez daha görmeyi diledi. Göremedi. Çünkü Handan da o sırada bürümcük bir perdenin arkasına gizlenmiş, kendisine ele vermeden bu yakışıklı ve gözleri gökyüzündeki uçarı bulutları çağrıştıran genç Teğmen'i seyrediyordu. Teğmen komutanlığa dönünce raporunu verdi. Türk Sıya Subay'ın anlattıklarının son derece akla uygun olduğunu ve bayı önlemek için alacağı tedbirlere izin verilmesi gerektiği görüşünü dile getirdi. Bu arada kendisi de konuyla yakın ilgisini sürdürebilir ve Türk Subay'ın yaptıklarını sık sık denetleyebilirdi. Aklından Hüseyin Ferit'le her gün görüşmek geçiyordu. Ama bunun uygun olamayacağını hissettiği için iki günde bir Selimiye kışlasına ya da yalıya gitmeye karar verdi. Kışlada da, yalıda da yetenekli Handan Hanım tercümanlık yapacaktı nasılsa. Gerekli izinleri aldıktan sonra Teğmen Whitaker'ın içi içine sığmaz oldu. Mümkün olsa daha o akşamüstü boğazın suları melekçelenirken motora atlayıp yalıya gidecekti. Ama kendisini tuttu ve izin verildiğini müjdelemek için ziyaretini ertesi güne erteledi. Her gün yaptığı gibi kahverengi maraken kaplı defterine izlenimlerini yazmaya koyuldu. Robert ilk günler bu ilginç ve masalımsı doğuş şehrine nasıl sürüklendiğini anlayamamış ve denizci olarak dünyaya gezmek isterken bir anda Fransa ile birlikte savaşa sürüklenen İngiltere'nin askeri olarak kendisini buralarda bulmuştu. Gerçi macera perest ruhuna böylesi uygun gelmişti ama öğrencilik döneminde bir falcı bu olasılığı dile getirse mümkün değil inanmazdı. Dünyanın bu bölgesi Hampshire'a bağlı Winchester'da geçen çocukluğu boyunca seyrettiği güzelim yeşil tepelerden, nemli çayırlardan çok farklıydı. South Downs denilen tepelerin ötesinde Britanya adasını Avrupa'dan ayıran kanal vardı. Gemicilik işindeki ailesi epey yüksek olan okul masraflarını karşılayacak kadar varlıklı olduğu için Robert'ı Highfield Hazırlık Okulu'na göndermişti. Okul sadece büyük ve muhteşem binasıyla değil, rugby, hokey ve kriket takımlarıyla da ün kazanmıştı.